MediaMarkt Podcast'i sunar.
Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
Merhaba, MediaMarkt'ın sunduğu Podcast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte artık NBA finallerine gelmiş bulunuyoruz. Geride kalan Doğu finalini, Doğu Konferans finalini konuşacağız ve tabii ki NBA finaline de bir bakışımız olacak. Başlarken bir anonsumuz var abi, onu istersen hemen o anonsu yapalım.
Merakla bekliyoruz.
Yıldızlı teknoloji günlerinin MediaMarkt'la tam zamanı. Burada yıldızlardan bahsediyoruz. Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'tı.
Yıldızlı olanlarda indirim mi var acaba?
Olabilir.
Olabilir. Bakalım. Bakalım. İnce. Ben incelemezsem Nisan inceleyecek.
Yorumlayacağız, tartışacağız.
Nisan bana haber verir abi ne olduğunu.
Şimdi tabii Doğu finalini önce bir paketleyelim.
Evet.
Ya olabilecek en enteresan yere kadar gitti. 3-0'dan 3-3'e geldi. Geçen hafta biz konuştuğumuzda 3-1'di. Celtics 4. maçı almayı başarmıştı. Sonra 5. maçı evlerinde üstelik çok ikna edici, hatta dominant bir performansla kazandılar. 6. maç zaten malum, o son saniye basketiyle kazandılar. Onun detayına da geleceğiz. Ve bir anda yani çoğu insan herhalde şunu düşünmüştü. Neticede seri başlarken de Celtics ağır favori durumundaydı. Bir şekilde 3-0'dan 3-3'e gelmiş ve önceki NBA tarihindeki önceki 3-0'dan 3-3'e gelen serilerin aksine son maç geriden gelen takımın evinde. Zaten o takım öncesinde de favoriydi. Momentumu da yakalamış durumda.
Ve teknik olarak en azından 7. maç öncesi daha sağlıklıydı.
Daha sağlıklıydı. Yani düşünülen, akla gelen ilk defa, NBA tarihinde ilk defa bu iş olacak. Sonra yine çöktüler.
Boston Celtics'i çok küçümsüyorsunuz arkadaşlar.
Yani Celtics gibi getirdi, Celtics gibi bitirdi olayın sonunda.
Aynen öyle.
Bilmiyorum ne tarafından başlamak istersin.
Ya önce bir hani biraz daha geri alırsak, 2 senedir söyleniyor, bu sezon çok daha fazla söyleniyordu. Yani daha doğrusu öyle görüyorduk. Doğu Konferansı Batı'dan çok daha iyi durumdaydı ve özellikle tepedeki takımlar açısından söylersek, hani özellikle Milwaukee, Philadelphia ve Boston için hani çok daha sağlam, yani Batı'da daha favori gibi görülen, yani kağıt üzerinde konuşuyoruz tabii. İş parkeye yansıtmak çok farklı bir şey. Çünkü kağıt üzerinde dediğimiz şey, bir takımın normal şartlarda oyuncularının kalitesi, birbirlerine uyumu ve teorik olarak hücum ve savunmada yapabilecekleri potansiyeli gösteriyor. Ve doğal olarak da takımlar organize olurken, bu oyuncuları alırken, koçları belirlerken bu potansiyele ne kadar en fazla yaklaşmak üzerine kurgularlar. Ve açıkçası Philadelphia, Boston ve Milwaukee üçlüsü, en azından o üçlü gerçekten ligin en potansiyelli ve o potansiyeli belli oranda yaklaşabilmiş takımlar olarak gözüküyorlardı. Ama gördük ki abi, playofflar oynandıkça bu batıdaki, özellikle doğudaki takımların bu potansiyeli, buna New York'u da hatta Cleveland'ı da katabiliriz. Kendi standartlarına ya da olabilecek en yüksek seviyeye hemen hemen hiç yaklaşamadığını gördük. Birçok sebebi var bunun. Hani onları detaylı zaten değişik programlarda konuşmuştuk. Batıda ise Lakers, bir açıdan belki Phoenix'i, hani belki de ama Phoenix'i bile katabilirsin. Lakers, Denver, Sacramento elenmesine rağmen bu potansiyeli büyük oranda yaklaştılar. Biraz belki hani Golden State özellikle tökezledi. Yani istediği gibi oynayamadı.
Ki onlarınki de sezon başına gelen bir durum.
Evet aslında. Ama hani Klay Thompson falan çok çok kötü olduğu için söylüyorum. Ve açıkçası biraz tamamen Stephen Curry'nin eline kalmış gibi gözüküyor. Draymond Green çok iyi çıktı. Yani sonuç itibariyle batıdaki playoff takımları büyük oranda yapabileceklerini yaparken, ve hatta bazı örneklerde Denver örneğinde onun ideale yaklaştığı senaryoları da gördük, doğudaki takımlar arasında bunu hemen hemen hiç göremedik. Hatta çok ekstrem örnekler de oldu. Ya Philadelphia'da mesela elenirken, abi şimdi 3-2 öne geçtiği için ve bir sürü çalkantıya çaldığın için göz ardı ediliyor ama felaket bir 7. maç oynadı abi. Yani Philadelphia. Tamam Boston kazandı da Philadelphia'nın hali ne öyle abi? Ve sonunda, en sonunda da geldik. Bunun şahikası, yani Doğu Konferansı'nın simge takımı da bir şekilde Boston ve Miami oldu diğer taraftan da. Şimdi ben Miami'nin yaptıklarına çok büyük saygı duyuyorum. Yani zaman zaman şey oluyor çünkü. Hani biraz başarı, ya kazanmış abi adam. Çatır çatır çatır 3-0'dan 3'e gelmiş. Deplasmanda maçı kazanıyor. Daha ne olsun. Fakat şunu da kabul etmek lazım. Miami yapabileceğinin en iyisini yapıyor. Rakibin en ufak bir zaafını, böyle küçücük bir yarayı deşip deşip böyle büyük bir kanama haline getiriyor. hiçbir şekilde psikolojik olarak oyundan düşmüyor. Her şekilde oyuna tutunuyor. Mesela Boston'ın çok iyi bu seri için konuşacak veya New York City bütün seriler için. Rakibinin en iyi oynadığı yerlerde bile sen Miami'nin şey yaptığını görmüyorsun oyundan düştüğünü. Ya bir şekilde fark işte ona çıkıyorsa 17'ye çıkmasına izin vermiyor. 15'te bir şekilde 15'te tutmaya çalışıyor. Ne olur ne olmaz abi. 2 tane üçlük sokarsın oyun değişir çünkü. Bu konularda abi takım olmaksa mesele bir arada oynamaksa Miami bunun şahikasını yaptı. Ama bir taraftan da abi şunu da söylemek lazım. Şimdi Milwaukee serisini ben biraz ayırıyorum diğerse. Çünkü Milwaukee serisinde takım halinde olağanüstü şut attılar. Artı Jimmy Butler hakikaten dinamit gibi oynadı. Yani Jimmy Butler'ın kariyerinde çok büyük başarılar var ama hiç bu kadar üst seviye oynadığını görmemiştik Milwaukee. Sonra evet iyi oynadı. New York ya bu arada New York serisinde sakatlandı. Black Book'tu falan çok çok iyi oynamadı. Boston serisinin ilk iki maçında iyiydi ama süper değildi. Abi ilk iki maçtan sonraki beş maç ikisini kazandıkları, üçünü kaybettikleri beş maçta Jimmy Butler çok öyle çok ekstra acayip oynamadı. Yani hakikaten oyunu kıracak gibi oynamadı. Milwaukee serisinde oynamıştı. Milwaukee serisindeki beş maçın dördünde hakikaten maçı kıracak kadar olağanüstü oynadı. Yani öngörülemeyecek derecede muazzam oynadı. Bu şeyde öyle bir şey yok Boston serisinde. Aynen. Fakat takım halinde bakıyorsun abi. Şimdi evet Caleb Martin çok çok ekstra, tamam mı? Fakat Caleb Martin hariç de ulan öyle ortalığı birbirine katan pek bir şey olmadı. Evet Duncan Robinson buzluktan çıktı, atmaya başladı. Ama zaten abi Duncan Robinson eski, yani bundan iki sene önce, yani son iki senedir tamam çok kötüydü de abi pek bir şey de fazla da yapmıyor ki abi. Tamam nokta şutları atıyor onu. Gabe Vincent, Max Struz, Caleb Martin hariç hiç kimsenin de böyle yeniden kariyerini tanımladığı falan bir durum yok. Fakat Miami'ne bu oyuncuları en verimli ve en doğru şekilde nasıl kullanabiliriz? Hiçbir zaman oyundan nasıl düşmeyiz? Top hücumda sonuçta birebir de üretebilen, yaratabilen, ana aksiyondan avantaj devşirebilen çok az oyuncusu olduğu için bunun yerine top trafiği sağlayıp herkese de yeşil ışık yaktırdıkları için abi gören atsın diyor. Aynen. İyi günlerinde bu özgüveni verdiğin zaman doğal olarak adamların şeyleri yükseliyor. Performansları ve yüzdeleri. İyi attıkları zaman da belli bir kapasiteye ulaşıyorlar. Ama bakıyorsun abi geri dönüp baktığında Miami en azından hücum anlamında söylüyorum. Öyle dünyayı ortalığı yakıp yıkacak bir hücum seviyesine çıkmadı. Denver'ın falan çıktığı seviyelere falan hiç çıkmıyor zaten.
Evet.
Hatta Boston'ın iyi gününde çıktığı seviyelere de çıkamıyor.
Ve şu da var. Mesela Caleb Martin'in işte ekstra performansından bahsettik. Esasında Caleb Martin'in de hem istatistiklerine baktığında hem tek tek maç, yani acayip bir seri geçirdi de şimdi herhangi bir oyuncu için mesela bu ifadeleri kullandığında lan ne oldu 32 sayı ortalamayla mı oynadı, evet, seride falan dersin. Şimdi öyle bir şey yapmadı Caleb Martin. Tamam 26 sayılık performansları var falan ve çok değerli, bir kez daha söylüyorum ama ortalamaya baktığında falan Caleb Martin iyi bir oyuncu gibi oynadı.
Evet.
Fakat esasında Caleb Martin'i bu kadar böyle hem yaptığı işi değerli kılan hem de onun algıyı etkileyen tarafı çok ekstra soktu Caleb Martin. Öyle şeyleri de var yani, bu şu son maçta yaptıkları bir oyuncu.
Oyunu iki taraflı aynı zamanda oynadı.
İki taraflı oynadı, tamam. Bunun dışındaki oyuncularda böyle bir şey de yok.
Evet.
Yani mesela Duncan Robinson katkı verirken, Max Struz katkı verirken, Gabe Vincent katkı verirken, biraz Gabe Vincent'ın belli maçları, belli anları ayrılabilir.
Bir tane maç var.
Ya olacak iş değil, bu adam nasıl bunları yaptı falan diyeceğin bir periyottan, bir sekanstan, bir maç performansından bahsedemezsin. Ki zaten yani senin bahsettiğin Miami'yi tanımlayan şeyler bu. Celtics açısından da onların beklenti altında kalmasıyla bağlantılı olan da bu.
Aynen.
O kadar fazla kaçırıyorlar ki, o kadar fazla onlara karşı tarafa istediği atışları veriyorlar ki.
Ve abi şeye bakıyorsun, sonuçta Celtics bunu daha önce Philadelphia karşısında da yapmıştı. Miami karşısında da abi üstün olduğu maçların sonunda abi nasıl bir felç olma halde. Mesela 6. maçı kazandılar, tamam mı?
Ama nasıl kazandılar?
Abi maçın büyük bölümünü domine ettiler. Sonra tamamen kontrolü kaybettiler. Yani Duncan Robinson maça 4'te 3 üçlük atmıştı. 2 tane bomboş üçlüğü atamadığı için bir pencere açıldı. O pencereyi de kullanamadılar. Gidip saçma sapan bir Jimmy Butler'a foul yaptılar sonunda. Yani ki hani bu takımın aklı başında olan iki oyuncusundan biri diyordum ben Al Horford için. Diğeri de Derek White. Geri kalanlar, abi şunu kabul edelim, tamam mı? Yani geçen sene bu takım biraz Sovyet takımı gibi olduğu için, yani şey gibi böyle başlarında politbüro üyesi var. Ivan Drago gibi böyle asker gibi oynuyorlar. Acayip bir savunma direnci. Özellikle birebir savunma direnci. Yani ve bu sayede oyunu çok bozarak, rakibi çok bozarak, çok dinamik bir savunma yaparak bundan beslenerek hani hasbelkader bir hücumla da bir yere gidiyorlar. Ve açıkçası çok düşünmek zorunda kalmadan, çok ezber üzerinden oynayarak bu takım bir seviye koyuyordu ortaya. Ve hakikaten o seviye şampiyonluk seviyesiydi. Şampiyon olamadılar ayrı konu ama şampiyonluk seviyesiydi. Olabilirlerdi yani. Eğer Stephen Curry insanlıktan çıkmasa belki de şampiyon olacaklardı. Bu yeterliydi aslında. Fakat bu sene özellikle takım biraz daha hücum ağırlıklı, biraz daha analitik teknik olarak yani daha çok üç sayıların olduğu daha iyi hücum eden bir takıma dönüşünce biraz daha düşünmeleri gereken pozisyonlar. Yani ezberden robot gibi oynamamaları gerektiği zaman şu net bir şekilde ortaya çıktı abi. Abi oyun aklı NBA'deki en düşük takım bu. Ben her oyun vanı kimsenin Minnesota'dan alabileceğine inanmıyordum.
Şöyle diyeyim. Ya katılıyorum da yine de biz bir oyuna kıyas, kapasiteye kıyasla şerhi düşelim istersen. Yani hadi Houston'ı tartışmaya sokmamak için.
Doğru,
diyorum.
Doğru. Yani şöyle.
Kadro kalitesine kıyasla ya, belli bir seviyenin üstünde.
Houston henüz takım gibi değil. Onlar hani daha inşaatın başındalar. O yüzden hani bir, evet Houston'u da katmayalım. Çok haklısın. Houston çok ayrı bir yerde. Ama hani playoff'a katılan takımlar için diyeyim. Yani Minnesota bu, ben bu unvanı kimseye vermez diyordum ama onlar da Kyle Anderson ve Mike Conley eklemesiyle bence Boston'a geçtiler. Çünkü Boston'da iki tane oyuncu var abi. Hakikaten herhangi bir anda ne yaptığının farkında kendini kaptırıp böyle aklı gitmeyen biri Derek White, biri Al Horford. Al Horford da abi yoruldukça ve şey yaptıkça çok acayip şeyler de yaptı. Ki mesela 6. maçın sonunda Jim Butler'a yaptığı foul gibi. Abi Derek White hariç abi herkes şey yapıyor böyle, hakikaten aklını evde bırakıp geliyor gibi. Öyle şeyler yapıyorlar. Şimdi 6. maçın maç sonlarında yaptıkları tercihler falan inanılır gibi değil.
Ya artık orada hatırlatalım ya da izlemeyenler için şey, 6. maçın bitimine 3,5-4 dakika kala Celtics 10 sayı öndeydi.
Evet. Şöyle 5 dakika kala 10 sayı öndeydi. 3 dakika kala 9 sayı öndeydi. Bende onun dökümü var abi. İnanılmaz şeyler oluyor orada. Akıl almaz. Sonra abi son 1 dakikada Duncan Robinson 2 tane bomboş üçlük kaçırıyor. Ki maçı 4'te 3 üçlükle bitmiş. Çok da iyi formda. Hatta maçı geri getiren oyunculardan biri. Onları kaçırıyor. Sonra işte gidip saçma sapan bir foul yapıyor. Abi maç topu 3 saniye var. Abi maç topu oyun, yani maç topu dediğin şey aslında çok ezber yapılan bir şeydir. Yani hiçbir şey olmasa izolasyon oynarsın. Abi orada bile aslında Boston saçma sapan bir şey yapıyor. Tatum'a topu geçiremedik. Smart'a geliyor. Smart da lan bir dur lan, bir tek adım at, yana git, öyle at. Geriye çekilerek üçlük atıyor.
Şey gibi yaptı resmen orada. Sanki top oyuna 0.8 yaşıyor. 1.0 kala sokuluyor gibi. Yani aldı, pası veremediği anda Allah diye attı bir anda.
Geriye çekilerek böyle. Evet, yani o adım atacak.
Son derece zor bir atış.
Orada etrafına baksa bu arada Derek White bomboş potaya gidiyor. Yani Derek White'a da verebilir. Hı hı. Ama bir şekilde Derek White'ı buldu. Bir şekilde kazandı bastım. Yani Allah korudu yani. Ha oraya kadar neler kaybedecek, neler yaptı. Şöyle de bir şey var abi. Bu takım biraz eli ayağına dolanmaya başladığı zaman, bunu Philadelphia da dahil bu arada, öyle bir panik olmaya başlıyor ki çok basit şeyleri de yapamıyor. Şimdi gene o 5 dakikanın içinde abi Tatum'un kaçırdığı 1-2 tane turnike var. Abi 50 kere aslında 47 kere sokar yani. Maçın başına dönersek, 6. maçın başına, ki bu maçta da 7. maça da istirahat etti o. Abi 7. maçın başı bence çok daha örnek. Abi alan savunması yapıyor Miami. Şimdi zaten sezon boyunca yaptıkları şey. Zaten biraz da mecburlar. Hani Miami rakibi bozmaktan öte mecburiyetten de yapıyor onu.
Tabii.
Zaten küçükler. Rakibi hani iyi yaptıkları ayrı konu. Rakibin ana paternlerini, çok alışkanlıklarının dışında oynamasını sağlamaya çalışıyorlar. Ya fakat kardeşim 7. maça geldik artık. Yani bunu çalışmamış olsan ulan sadece oynadığın maçlarda artık biraz rahatlaman lazım yani. Bu şey gibi söyledim hep. Hayatında ilk defa lüks restorana gidersin de hani çatal bıçağını tutacağını bilemezsin yani. Orada abuk sabuk tuhaf çatallar matallar oluyor böyle falan. Abi bir insan bir önce şey yabancılıkta sonra da öğrenirsin lan yani nasıl olur. Abi hala aynı şeyler. Yani abi alan savunması yapılıyor. Al Horford'u ortaya deviriyor. Al Horford alıyor topu böyle daha hiç etrafına bakarak köşeye veriyor. Köşeye verilecek de. Ya kardeşim arkanı dönsen boş potta zaten. Hadi neyse. Abi başta Boston biraz da artık ezber yani şey olduğu için çok doğal geldiği için İyi hücum etti alan savunması. Ki bence zaten mesela 5. maçta muazzam hücum etmişti. Paramparça etmişti alan savunmasını.
Evet.
Paramparça etmişti yani. Abi şutları arka arkaya kaçırdı Boston. Orada çok istediği şutları da buldu. Hakikaten istediği şutları buldu. Fakat öyle bir kendi kendilerine baskı kuruyorlar ki onları kaçırdıkları zaman tamamen dağılıyorlar. 11'de 0 üçlükle başladı Boston ki bunların 8 tanesi falan bomboştu yani. Tersine Miami'de abi özellikle 2 tane çok zor üçlük soktular arada. Bir tane Jaylen Brown'un ağzının içinden attı Jim Butler. Yani böyle Jaylen Brown yani hani potayı falan gördüğü yoktu yani. Abi 2 tane top değişti diye Boston hemen şey fetus pozisyonu aldı yani. Ondan sonra da adam yani tabii ki 7. maçın daha 30. saniyesinde Jason Tatum bileğini burkunca biraz sorumluluklar değişmeye başladı. Tatum hakikaten hiç güç alamıyordu. Jaylen Brown orada kahraman olmaya yani daha doğrusu bir numaralı opsiyon olmaya heveslendi.
Bir de Brogdon da o maçta ondan da bahsedeyim. Evet, yani evet, Brogdon'un da sakatlığı etkiledi.
Brogdon 2 maçtır doktor.
Girdi kenardan geldi oyuna, ilk şut airball oldu. Yani kol zaten problemli durumda. İlk şut airball oldu. Brogdon'un da durumu zaten o anda biraz belli oldu gibi.
Ve açıkçası iş gidip gelip de yani tek sorumlu o değil. Ama doğal olarak Jason Tatum da sakatlandıktan sonra biraz dönüyorum. Jason Tatum sakatlandıktan sonra zaten aradaki yetenek farkı da ciddi anlamda kapanmış oldu. Onun sakat haliyle. Yetenek farkı kapandığı zaman da oyun aklı, oyun becerisi, büyük anlarda sakin kalabilmek, top trafiği, kötü giderken işler hasarı minimize etmek gibi çok temel takım prensiplerinde Miami fersah fersah üstün bir takım olduğu için hani çok rahat kazandı 7. maçı. Fakat orada hani bütün suç kendisinde değil ama bu faturada belli bir herkese fatura çıkarılacaksa hani biraz da payları da dağıtma. Herkes suçlu diye işin içinden çıkamazsın. Herkes suçlu evet ama herkesin suçu eşit değil. Abi orada da Jaylen Brown abi ya tamam bu takım oyun aklı çok düşük bir takım ama ben bu Jaylen Brown kadar yani at gözlüklü düz bir adam da direkt hani saha dışındaki halini bilmesem direkt salak diyeceğim yani. Hakikaten aptal yani Karl Anthony Towns gibi tamam mı? Evet. Hani abi saha dışında da biliyorum öyle bir adam değil yani. Gerçi son yıllarda acayip böyle komplo teorilerine falan sardı. O da iyiden niye böyle kafayı kilitledi galiba. Artık hiç düşünme yetilerini tamamen bırakıp sabit fikirleşti gibi gözüküyor. Ama sahadaki sabit fikirliğinin üzerine sabit fikirlik bilmiyorum ben.
Yani. Maç içi ayrı bir konu zaten abi. Yani basketbol IQ'sundan da öte. Yani o anda kararları verememek. O driblingin adını sürdürmek. O top kayıplarını yapmak.
Ya zaten top hakimiyeti. Zaten top hakimiyeti sorunlu. Bir de sürekli üç kişinin falan arasına girip top, evet. Top kaybetmek için en kötü tercih yapıyor. Zaten top hakimiyeti problemi var.
Ve çok kötü şut tercihleri de yaptı. Aynen. Şey boyunca. Ya Celtics'i gerçekten şey durum, geçen hafta konuşuyorduk o 3-1 yaptıkları maçtan sonra. Hani bir tane periyot vardı, ikinci periyodu falan olabilir maçın yani. Celtics orada yine kırılabilirdi fakat bir 18-0'lık ne seri buldular. Şimdi biraz önce 3 sayı konusunda, evet 3 sayı performansından bahsedin. Hatta ben de orada şeyi söylemiştim. Yani bu takım o şutu sokamadığında dağılıyor beraberinde. Tamam herkes için şutu sokmak önemli ama bu takım psikolojik olarak da dağılıyor ki başka bir şey yapabilecekken. Yani mesela ya bazı takımlara karşı rakipler şey gömülür. Artık böyle saygısızca gömülür. Hani el köşedeki boş şutöre el göstermeme noktasında. Celtics'e karşı mesela hiçbir takım öyle davranmıyor. Çünkü Celtics'in her oyuncusunun belli bir tehdidi var. Özellikle köşe boş üçlüğü falan buluyorsa. Dolayısıyla Celtics'e karşı esasında aşağı yukarı bütün o pozisyonlarda beraberinde bir close out pozisyonda doğuyor. Yani şutu atabilirsin. Yeterince uzaktır. Yeterince ritimlisindir. Bir top trafiğiyle gelmiştir falan. Şutu atabilirsin. Yüksek yüzdeyle de oynayabilirsin. Bunu yaptığını da görüyoruz Celtics. Ya fakat ben bu kadar mesela benim en çok bu Celtics'ten özellikle bu sezonki Celtics'ten aklımda kalan bu kadar net close out'a hücum etme imkanını geri çeviren masada bırakan takım görmedim. Çünkü ya topu yere vuran da oyuncularsınız. Hani şey değilsiniz ki siz. Sadece ayağı böyle çimentolayıp oraya Jason Capone gibi şut atabilen başka bir şey bekleyemeyeceğin oyuncular da değilsiniz. Ya Duncan Robinson klozatı hücum ediyor bunlar etmiyor abi.
Abi ikinci maçın sonunu hatırlamıyor musun? Jason Tatum milyon kere yaptığı şey close out yani ya side yani bir adım yana atıp şut evet. atacaksın ya da penetreyeceksin. Abi steps yaptı ya.
Evet.
Yani bu kadar mı el ayağına dolanır ya?
Saçmalık yani saçmalık. Yani yapamadığını görsen ya bu da yapamıyor falan diyeceğiz. Bunların aynen. sadece şut var diyeceğiz. İnanılmaz bir şey. Ya da rakip mesela gerçekten o şuta hiç gelmiyor olsa, savunmayı bozmuyor olsa o şutu artık sokmak zorundalar falan diyeceksin. Hani biraz açmak için. Bunlar tek boyutlu bir basketbol ve yani artık sen biraz önce söyledin. Sadece şu seride öğrenirsin belli şeyleri. Abi 82 artı ilk tur, 6 ikinci tur, 7. Bu tur 7 ya.
Şey
21
ya.
Şey 10, 20 tane de üstüne yavaş yapmışsın, 102. maçtasın.
Abi oyun aklı düşük ve süper bağnaz bir takım bu ya. Hakikaten yani ben inanamıyorum. Ve şimdi ya bu takım şimdi son 7 senede 5 kere konferans finali oynadı. Bu çekirdek büyük oranda ki Jaylen Brown hepsinde vardı. Jason Tatum ilkinde yoktu sonra geldi. İkinci senesinde çaylak senesi. Ve hani şampiyonluk potansiyel olan da bir takım abi. Geçen sene de gördük ki bu senede yani ne olursa olsun konferans finali. 7. maçına gelmişsin yani. Fakat bu takımın temelinde çok büyük bir sorun var abi. Yani ligin her sene ilk beşine yazabileceğin iddialı takımlar ama çok temel bir sorunu var. Ve bu sorunu abi bu personel bir aradayken çözemeyecekler kolay kolay. Yani ne yapacaklar bilmiyorum ama bu kadar olamaz ya. Şöyle bu takım tecrübesi yani ilk kez ikinci kez playoff'ta falan oynuyor olsa kabul edersin. Abi seriler yani seneler ilerledikçe iyi değil daha kötüye gidiyor gibiler. Bu ne abi bu yani bu inanılmaz bir görüntüydü yani. Miami'de tabii bunları çok tetikleyen gerek psikolojik gerek teknik olarak bunları çok tetikleyen rakip biraz tökezlediği zaman ona daha beter çelme takıp yere kapaklanmasını sağlayan çok özel bir takım. Onu kabul ediyoruz. Ya kabul etmek lazım. Ama kardeşim sen önce kendini kendine dön bir bak yani. Hani sen kendi potansiyeline ya da yapabileceklerine ne kadar yaklaştın? Ha, herkes Miami gibi olamaz. %100'ün, hatta o %100'ün üzerine çıkabilecek performansa çok zordur çıkmak takımlar için. Ama abi profesyonel bir basketbol takımı olarak, yani bu kadar yatırım yapılan, bu kadar üst düzey organizasyon olan bir takım olarak, gerekli işte teknik gibi bir şey. Abi en az bir %80-85 de beklemek hakları yani izleyen insanlar.
Tabii abi yani. Ve yani tamam, Miami'yi hep söylüyoruz da bunu. Yani Miami çok fazla takdiri hak ediyor. Karakter olarak, kenardan idare olarak zaten.
O konuda eşsiz.
Mental olarak, işte liderlik o falan, bu konularda çok üst düzey bir takım. Fakat abi play'in ikinci maçından girdiler. O maçı ucu ucuna kazanmış bir takım.
Abi 4 dakika
kaybediyordu.
Abi 4 dakika kola gerideydi. Maçın sonunu DeMar DeRozan çok kötü oynamasa kaybetmişler.
Öyle. Ve yani playoff başladı. İlk maçta ikinci skorerini kaybetti. Ondan sonra şey, burada Tyler Hero'ya direkt kapattı. Sezonu kapattı dediler. Tabii şey, ulan nasıl eğlenir bunu bunlar bir yerde diye. O kadar uzadı ki abi, dönüyor şimdi.
Finalin üçüncü maçı oynayacak. Arada, bu arada ihtiyaçları olan, çünkü kısa pozisyonu daraldığı için Victor Oladipo'yu da kaybettiler.
Oladipo'yu kaybettiler. Yani Gabe Vincent ölüyordu neredeyse bu seride. Biz maçı zaten kaçırdı, sonra apar topar döndü.
Jimmy Butler bileği burktu, oynayamadı.
Kyle Lowry seke seke oynuyordu belli maçları.
Yani, o zaten biraz ceset
artık
gibi.
Artık kenardan Haywood Highsmith'ler falan geliyor abi. Yani bu kadrodan bahsediyoruz. Tamam, çok ekstra şeyler var. Kahramanlıklar. Caleb Martin kendisine büyüklü bir kontrat aldı da.
Caleb Martin bir sene daha kontratı var.
Ya şey, ondan sonrası için.
Şey çok acayip ya. Hakikaten çok acayip. Yani şey diye anlatmamak lazım bir takımın başarısını. Ya rakip de çok kötüydü diye, ama öyleydi abi. Yani bu Miami'nin yaptığını küçültmez, ama Boston'ınki de hakikaten iş değil yani. Ha, ben aynı şeyi mesela Boston Philadelphia için serisini söyledim. Yani Philadelphia o seri, ya Boston'ın kazandığından daha fazla Philadelphia kaybetti o seriyi.
Net.
Yani bu seride de abi Miami bir standart koydu, evet, ama bu çok yüksek bir standart değil. Yani Boston'ın normal şartlarda daha yüksek standartlara çıktığını defalarca gördük. Miami o standartı hep korudu. Belki biraz daha yükez, biraz daha altında kaldı. Ama yani yapabileceklerini maksimum, hatta belki de benim en azından beklentilerimi de üzerinde yaptı, eyvallah. Fakat Boston daha yüksek bir standart koyması lazım.
Ortaya. Aynen öyle. Yani Miami'ye söylenecek bir şey yok. Miami yapması gerekeni yapıyor. Hı. Kendi ölçülerinde doğrularını yapıyor. Ama abi yani
Bak çok özür dilerim. Şey farklı abi. Milwaukee farklı. Milwaukee serisinde hakikaten her ne kadar Yanis sakatlandığı için o seride de biraz dengeler bozulmuş olsa da Miami hakikaten kendi standart, özellikle Jimmy Butler özelinde.
Orası öyle.
Ha, normal bir
seriye çıktı. Ama yani mesela o seride de abi, ya o kadar da drop yapma işte abi. Ne? Konuştu. O kadar da drop yapma işte. Takım zaten, karşındaki takım ekstra ritim bulmuş olabilir. Ya, ama yaptığı bir tane temel şey var. Hı-hı. Ve yani buna izin verme o zaman. E şimdi burada da, burada biraz daha çeşitlilikten falan bahsedebiliriz konferans finalinde de. Abi 7. maçta hala Max Strus'a drop yapmayın ya. Hı-hı. Yapma abi, yapma. Çünkü zaten herifin yapmak istediği şey o perdeyle mesafeyi bulup oradan şut atmak. En azından switch yap. Yani karşındaki takım switch yapıyor bütün maç. Sen bir şeye, Max Strus'a switch yapamıyorsan kime yapacaksın abi?
İşin ilginç yanı abi, bu takım personeli itibariyle, geçen sene uygulaması itibariyle, evet, ligin en iyi switch savunması yapar.
Evet abi, siz yapmayacaksınız switch. Yani Al Horford'u drop'ta kullanacaksan Al Horford'un da bir kıymeti kalmıyor ki. Çünkü
geçen sene abi, geçen senenin çok büyük bölümünde dünya, yani standart, daha yüksek bir switch savunması standartı koymamıştı kimse. Yani
evet.
Switch savunmasının zirvesiydi abi bu takım.
Ve inanılmaz bir şey yani. O zaman da işte yani şey olarak Miami'nin hikayesinin güzelliği bir tarafa, ya sezonun büyük bölümünü en iyi takım olarak götürmüş ve sezonu en iyi dereceyle bitirmiş iki takım elendi. Elenebilir ama salaklıklarla elendiler yani. O iş insanın çok aklında kalıyor sezona dair. Peki finale geçelim istersen buradan.
Yani geçelim. Ben gene Miami'ye saygısızlık edeceğim ya.
Abi ben de şöyle abi.
Ya saygısızlık demeyin. Ben espri yapıyorum.
Espri yapıyoruz ve bunu söylediğimizde belki akıllarda öyle kalıyor ama Miami'ye saygısızlık değil de yani şöyle bir şey var. Ben bunu zaten Boston'da çıksa çok geçerli olacağını düşünüyorum.
Ben de.
Yani özellikle yok için bu eşleşmede o kadar bir karşılığı yok ki. Ve ya bundan sen daha önce de bahsediyordun. Miami'nin en önemli silahlarından biri olan, bu karşılıksızlığa karşı geliştirebilecekleri bir numara önlem olan, Celtics serisinde de zaman zaman başarıyla kullandıkları alan savunması da kağıt üzerinde Denver tarafına öyle bir çöpe atılıyor ki, başka ne olabilir? Başka ne şekilde Miami bir direnç ortaya koyabilir diye düşünüyorsun?
Yani çok kritik yer orası zaten. Yani daha önce de konuşmuştuk. Abi bir kere Denver'a alan savunması yapamazsın. Mümkün değil öyle bir şey. Yani yaparsın, paramparça olursun. Çünkü
yaparsın da maç boyu nasıl yapacaksın?
Abi şöyle hani işte 4 adam adamı bir alan savunması bir şaşırtabilirsin. Hı-hı. Fakat bir Denver'ı şaşırtmak zor. İkincisi abi Denver senin alan savunması yapmanı ister. Çünkü Nikola Jokic için en etkili olduğu yer yüksek post. Zaten onların bütün oyunları, bütün efektif oyunları Nikola Jokic için yüksek posttaki oyun organizasyonuna bağlı. Abi oraya Jokic'i getirirler. Jokic'i topu verirler ve alan savunmasını yok ederler. Yani ki bu normal sezonda onun örneklerini çıkarmışlar. Paramparça ediyorlar. Son 2 sezonda 8-2 pardon. 8 son 4 sezonda 8-1 mi ne öyle bir şey aralarındaki dereceler bir sezon bir maç oynamışlar. Öyle bir şey tam hatırlamıyorum. Jokic'in oynadığı maçlar da 8-1 galiba. Ve alan savunması pozisyonlarını da paramparça etmişler. Çok az alan savunması yapmış zaten. Şimdi alan savunması yapman imkansız. Bir. İkincisi Bam Adebayo çok iyi bir savunmacı evet. Ama birebir olarak daha çok ayak çabukluğu ve pozisyon almak üzerine. Abi yok işte eşleşebilecek türde bir oyuncu değil. Yok işte onu ezer fizik olarak. Hı hı. Ha tamam direnebilir. Buradan da bir alan savunmasını hiç kullanamıyorsun. Bam Adebayo yok işte eşleşmesinden gol yiyorsun. Yani ki istediğini alamayacaksın. Belki şey yapabilirler. Kevin Love'ı oynatıp hani Kevin Love'ı eşleştirip yok işte Bam Adebayo'yu biraz hani serbest savunmacı gibi kullanabilirler.
Aaron yani Gordon'ı. Lakers'ın en son aynen, yapmaya aynen. çalıştığı gibi.
Ama o da mesela Bam'in İyi kullanımlarından biri değil. Bam öyle bir savunmacı değil çünkü. Hani çember savunucu tehdidi gibi bir değil. Bam ikili oyun savunması ve hani oyuncu kovalamak switch'ten sonra yer değiştirmek üzerine. Yani topa baskı üzerine oynayan bir oyuncu. Yok hiç öyle değil. Topa baskı yapabileceği bir yer yok. Hani Miami'nin savunma prensipleri açısından çok ciddi sorunlar var. Artı abi Miami'nin yaptığı her şeyi daha kaliteli ve daha üst düzey yapıyor Denver. Hücum anlamında konuşuyorum. Top trafiği, 3 sayı isabeti. Miami'nin mesela en büyük özelliği ne abi? Ben bunu 3 sene Bubble'dan beri söylüyorum aslında. Miami abi 24 saniyenin sonunda en iyi hücum eden takım. Son 8 saniyede en iyi hücum eden takım olabilir. Çünkü genelde şöyle bir şey oluyor abi. Takımlar aklı başında ve doğru düzgün takım gibi oynayan takımlar hücuma geliyorlar ve bir aksiyon deniyorlar. Genelde işte 6-7 saniyede başlıyor hücum. Genel konuşuyorum. 18 saniye falan kalır. İşte ilk aksiyon, o aksiyondan sonra avantajı devşirmek, şut vesaire. İlk bir 8 saniye var. Sonra son 10 saniyeye geldiğin zaman abi takımlar hani o aksiyondan bir şey üretilememişse genelde çok basit bir ikili oyun veya yıldız oyuncunun çözüm üretmesi üzerine kurgularlar. Dünyanın en basit şeyi. Ya kardeşim hani bir şey yapmaya çalıştık. Oldu olmadı. Yarım yamalak oldu. Yanlış oldu. Ha, olmuyorsa ha, basit bir ikili oyun oynayalım. Yani küçük bir çözüm veya yıldız oyuncumuz hani bir şey ya da üretici oyuncumuz. Mesela Deniz Schroeder de olabilir bu delice olduğu için. Hmm. Hani o oyuncu bir şey yapsın. Böyle giderler. Abi Miami öyle değil. Miami ilk aksiyonda bir şey olmazsa tekrar tekrar aynı aksiyonları oynayıp yani son 4-5 saniyede abi hücum bitiyor diye panik olan bir takım değil asla. Hmm. Pek çok takım panik olmasa bile çok basit önlemlere ve son çarelere gidiyor. Miami öyle değil. Bu Miami'ye özel en özel kılan şey bence. Son yıllarda. Onlar da gerektiğinde Jim Butler'a gidiyorlar ayrı konu ama yani buralarda hiç panik olmuyor Miami. Abi Denver da o konuda çok çok iyi. Çünkü abi zaten bu takım uzun süredir bir arada oynadığı için ve Jokic artık basketbolda öyle bir seviyeye geldi ki Jokic'in dokunduğu her şey altına dönüşüyor abi. Ve şöyle adam sürekli en değerli 2-3 şeyden birini yapıyor. En değerli 2-3 tercih. Jaylen Brown nasıl abi 10 tercihden en kötü 2-3 tanesini seçiyorsa Jokic en iyi 3. tercih değil abi. Ya 1. ya 2.yi buluyor. Evet. Ve bu her seferinde kaliteli bir şey çıkarıyor Denver adına. Ve çok daha kaliteli ellerle çıkarıyor. Ve çok daha bir arada oynadıkları için birbirine çok alışmış tabii takımlar. Abi şimdi yani bu takımın koyduğu hücum standartı Miami'nin en iyi gününde bile yetişemeyeceği bir hücum standartı. Yani Miami en iyi gününde bile bu hücum standartına yetişemez. Ha Denver bir hücum standartını tutturamazsa Boston'ın veya şimdi Jokic'in yaşadığı gibi o zaman işler değişebilir. Ama bunu bozabilecek pek elde bir şey de yok. Güç de yok. Bütün bunların üzerine bir de son hamle olarak abi tüm NBA'de Jimmy Butler'la birebir eşleşebilecek en iyi oyunculardan birine sahipler evet. Aynı zamanda. Bir de yetmezmiş gibi yani Aaron Gordon'a sahipler. Ha ters eşleşmede Jamal Murray'i falan alacaktır birebir eşleşme. Ama abi o ters eşleşmede Jamal Murray'i almak falan evet onlar kırıcı. Ama abi bütün maç öyle oynanmıyor. Onlar hani 10 hücum 10-12 hücum oynuyorsun. Her hücum öyle oynayamıyorsun yani.
Bir de işin şu tarafı da var. Mesela yani nereden Miami'ye bir kapı açılabilir diye düşündüğünde. Şimdi Denver adına bu playoff'un hikayelerinden biri, bu yürüyüşün hikayelerinden biri şey oldu. Yani beraberinde gelen işte başlıklardan biri. Hani Jokic işte savunmada zaaf olacaktı. Bak kimse yapamıyor bunu. Evet yani belli ölçüde bir Denver bunu kapattı. Fakat şu da bence önemliydi. Direkt olarak Jokic'i zorlayacak tipte hücum edecek. Jokic'i ve Denver'ı Jokic'le birlikte Denver'ı zorlayacak, onları en çok böyle zayıf tarafından vurabilecek şekilde hücum eden bir takımla karşılaşmadılar. Hmm. Bence Denver'ın bu yürüyüşündeki en kritik noktalardan biri bu. Doğru. Ne Minnesota öyle bir takım, ne şey öyle, Phoenix Suns özellikle şeyden bunu yaşamadı. Yardımcı oyuncuların yetersizliğinden.
Ve Phoenix'te yani bu da hani çok küçük açayım orayı. Yani Jokic'e saldırmanız lazım. Evet. Ya pick and roll'la saldıracaksınız ya penetreyle saldıracaksınız. Öyle. Yani Jokic'in hareket edip hamle yapması gerekecek.
Ya dolayısıyla bir sahayı açman gerekiyor. Hı-hı. İkincisi tabii skor tehdidi yüksek bir top yönlendirici. Şimdi Phoenix bunu yapabilirdi. Sahayı çok açamıyor çünkü o tehdit şey düşük kalıyor.
Artı skorerleri genelde şutör.
Evet. Minnesota ve Lakers'ın direkt öyle top yönlendiricileri yok. Yani Lakers'ta artık işte LeBron o şeyi almıyor ve D'Angelo Russell'ın falan da yetersizliği zaten seri kaybettiren etkenlerden oldu ki öbür tarafta da kalmıyor. Şimdi böyle bir takım gerçekten Denver'a farklı bir test sunabilir ama Miami de öyle bir takım değil.
Evet.
Sahip olduğu personel itibariyle. Dolayısıyla oradan da bir kapı açılmıyor Miami Heat'e. Yani altından üstünden her yerinden baktığımda ben Denver'ın çok çok ağır favori olduğunu düşünüyorum.
Ben de. Yani çok ağır. Yani gerçekten çok ciddi. Şey konusunda haklısın. Boston da gelseydi Denver bence çok net favori olacaktı. Evet. Ama Miami'ye karşı yani hem çok daha üst düzey bir standartta takım hem de ters geliyor yetmezmiş gibi yani. Abi alan savunması yapamıyorsun. Senin yıldızıyla birebir eşleşebilecek çok iyi bir oyuncuya sahipler. Ve söylediğinde hücum olarak senden hani bir değil iki, iki buçuk seviye üstte bir takımla oynuyorsun. Bakalım.
Yani ben 4-1 diyorum da.
Ben 4-0 diyorum. Yani abi sonuçta bir maçta her şey olur tamam mı? Yani çok ekstra şut atarsın. Her şey Miami zaten mutlaka ve mutlaka yapabileceğinin iyisini yapacaktır. Jamal Murray'nin büyük saçmaladığı bir maça falan ki oluyor arada. Denk gelebiliriz. Öyle şeyler olabilir bir maç oluyor. Ama ben açıkçası her maçta 3 adım 2,5 3 adım önde başlayacağı için bunlardan birinde tökezler mi? Tökezleyebilir ama ben hani resmi olarak düşüneceğim. 4-0 benim yani.
Benim de. Peki istersen biraz koç transferlerinden bahsedelim bugün.
Abi şey çok acayip ya. Bu kadar ciddi koç türbülansı olması ki biliyorsun bu iki sene yani gerçi şimdi Golden State hegemonyası döneminde Golden State öyle yüksek bir standart yapmıştı, yakalamıştı ki pek çok takım biraz beklentilerini ve hedeflerini kısadan orta ve uzun vadeye attığı için ligin en az koç değişimi olan dönemlerini yaşadık biz. Hı hı. Fakat sonra şimdi takımlar orta vadedeki hedeflerini ve eldeki malzemeye bakıp abi biz bundan çok daha iyisini yapabiliriz dedikleri için.
Ya da çok daha fazla takım. Ya bizim şampiyonluk penceremiz açık. Biz aynen. Oraya oynayabiliriz dediği için.
Ve yani şu eldeki malzeme hakikaten işte bir Eric Spoelstra benzeri bir dokunuşla nerelere gidebilir gördükleri için. Bu arada Miami finale gelmeden önce de bu, yani sezon içinde de böyle. Abi inanılmaz bir koş şeyi var. Sirkülasyonu var. Ya. Öyle böyle değil yani.
Tabii.
Ve çok kilit takımlar bunları değiştirdi. Yani işte Philadelphia.
Milwaukee. Yani bunlar yani, işte şampiyonluk adayları.
Abi Milwaukee ile Philadelphia ligin en iyi 3 takımından 2 tanesiydi yani sıralama açısından bakarsan.
Ya şeyden başlayacağım. Şimdi bunu sezon içerisinde Quinn Snyder Atlanta'ya gittiğinde biraz konuşmuştuk. Ya baba biraz beklese miydin hani bak ondan sonra pişman olma diye. Gerçi Atlanta'dan ciddi bir para ve epey de imtiyaz aldı ama yine de hay elim kırılaydı da
şey diyorsun.
İmzalamasaydım diyor mudur acaba?
Ya ne bileyim işte Mbappe'nin Suudi Arabistan'a gitmesi gibi diyorsun.
Ya biraz öyle oldu sanki. Çünkü işte Quinn Snyder hani profili itibarıyla da bunların hepsinin geleceği koçlardan biriydi. Ve seçebilirdi abi. Ya, Nick Nurse gibi Quinn Snyder da çok talep görecekti. Her birinden talep görecekti.
Şöyle o sırada piyasadaki bir numaralı talep gören koç konumundaydı yani.
Şimdi şeyden bahsedelim. Nick Nurse işte en son Philadelphia'ya gitti. Phoenix Suns biraz Kevin Young zaten şeydi. Yani Monty Williams'ın ekibindeki hani kimi örnek gösterebiliriz geçmişten. Biraz gizli el gibi gösteriliyordu özellikle hücum koordinasyonunda ve onun bir noktada bir yerde takım sahibi takım alması bekleniyordu ama belki Monty Williams sonrası hemen Phoenix'in başına geçmesi
Nick Nurse gibi diyelim.
Evet evet. Yani ama neticede şey gerçi Nick Nurse de tam Kawhi Leonard'lı takıma gelmişti de. Belki şu aşamada hani Kevin Young'ı Phoenix'in getirmesi beklenmiyordu. Daha böyle isim bir koçla devam.
Resmileşmedi ama Kevin Young galiba henüz. Hani %99.
Resmileşmedi sanırım da şey de biliyorsun bir hafta önce falan Kevin Young'ı yanlış hatırlamıyorsam ilk şeyi söyledi. Bill Simmons söyledi. Yani duymuş.
Ama zaten bayağıdır konuşuluyor. Yani olmaması büyük sürpriz olarak kabul ediliyordu. Ve artık iyi de niye ayyuka çıktı? Resmileşmedi ama onu söyleyelim.
Evet. Burada yani bunlar arasında en şaşırtıcı olan herhalde Adrian Griffin.
Evet. Ben açıkçası Nick Nurse'e de biraz şaşırdım ama.
Philadelphia'ya gitmesi.
Evet Philadelphia'ya gitmesi.
Yani evet. Çünkü Phoenix ya da Milwaukee çok daha şey gibi gözüküyordu.
Aynen.
Nick Nurse için. Philadelphia'da çünkü çok büyük bir Harden belirsizliği var şu anda.
Ve yani Embiid'in merkezde olduğu bir takım Yani Nick Nurse'ü, yani Nick Nurse'ün orada ne yapacağını bir görmek lazım ama Nick Nurse'ün özellikleri ve Nick Nurse'ü özel kılan yaratıcılıklara falan çok uygun bir yapı değil orası. Evet. Kadro yapısı yani. Bu şey gibi yani, ne bileyim, adam çok iyi bir işte saha şeyi, işte var ya Napolyon muazzam bir kara kuvvetleri ve topçu birliği şeyiydi, uzmanıydı. Hı hı. Ama mesela deniz kuvvetleri hiçbir zaman güçlü olmadı. Onun gibi yani, hani çok uygun bir kadro değil Nick Nurse'e gözüken. Ha, Nick Nurse'u biz Toronto dışında bir yerde görmediğimiz
evet, için belki değişir. Olabilir.
Olabilir. Çok olabilir. Zeki bir koç olduğunu biliyoruz zaten. Ama o da mesela şeydir. Yani Toronto'da da gördük. Kendi dehasına fazla aşık olabiliyor yani. Saçma. Yani, abi önce temel bir şeyleri yap, ondan sonra yani önce mimarlığı yap, sonra iç mimarlığı yaparsın. İç mimarlığa çok takıntılı bir adam. Bu da iç mimarlık yapılacak bir kadro değil pek yani. Çünkü Embiid olduğu zaman, hı hı, abi yapabileceklerin şeyler çok belli. Çok öyle bir esnekliğin olamaz Embiid'le yani.
Adrian Griffin'le de ilgili şunu söylemek gerekiyor. Adrian Griffin bir 5-6 yıldır ismi bu şeyde telaffuz edilen koçlardan biri. Yani yaz dönemi geldiğinde işte sıradaki açılacak koçluk pozisyonlarından birini almaya en yakın isimlerden deyince Adrian Griffin bir şekilde oralarda dolanıyordu. Fakat birincisi, benim takip ettiğim kadarıyla son 2 yıldır falan biraz daha az telaffuz edilmeye başlamıştı
şey var,
ismi.
Adrian Griffin'in şeyinde abi, sicilinde çok karanlık bir leke var bu. Domestik olan yani, aha, aile içi şiddet şeyi var.
Doğru.
O herkesi bir iki adım geri attırıyor. Ama judoka'da tekrar geri aldıktan sonra tamam ya geç, onun üzerinden çok işim. Tamam, adam büyük bir hata etmiş şimdi. Bir hatayla adamın kariyerini lekelemeyelim noktasına gelmiş takımlar yani, bence yani.
Ne yapmış, vatanımı satmış şeyini.
Cezasını çekti.
Bir de sonuçta yani şunu da düşünüyorsun haliyle. Şimdi mesela Mike Budenholzer'ın görevine son verildiğinde hemen insanların aklına Nick Nurse gelmişti.
Tabii.
Nick Nurse olmasa mesela Kenny Atkinson falan da gelebilir. İşte açıkta olsa Quinn Snyder gelebilir. Neden? Yannis Antetokounmpo orada. Yannis Antetokounmpo'nun bir beklentisi var. Sen de 2 sene önce şampiyon olmuş takımsın. Dolayısıyla yani senin yüksek profil bir koçla devam etmen bekleniyor. Adrian Griffin iyi olur kötü olur bundan bağımsız söylüyorum.
Artı
göreceğiz.
Kadroya bakıyorsun. Kadro pek çok şeyi iyi yapıyor ama kritik yerlerde hamle yapacak, adapte olacak, esneklik gösterecek bir, evet, koç tercihi olmadığı için. Budenholzer şampiyon olduğu sezon dahil olmak üzere bu konuda çok soru işareti yaratmıştı ki bu sezon Miami elenerken de işte biraz sen söyledin. Bir drop savunmasından bir vazgeçmedi diye. Nick Nurse de bunları en fazla yapabilecek adamdı.
Hatta şunu da ekleyeyim. Yani hadi Nick Nurse olmadı işte, bilmiyoruz oradaki kopma şeyin de. Mesela şu anda yine demin Adrian Griffin'in şeyinden bahsettik. Şu anda o tip asistanlıktan koçluğa geçme konusunda en çok şans verilen isimlerden biri Charles Lee, Milwaukee'nin şeyiydi.
Asistanıydı.
Budenholzer'ın yanındaydı ve mesela o zaman Charles Lee belki direkt oraya geçebilirdi. Bilmiyorum, tamamen o ekiple bağları koparmak mı istediler ama.
Olabilir yani, belki de yani Nick Nurse Nick Nurse muhtemelen Philadelphia'ya anlaşmıştı bu arada. Yani onlar hani devreden çıktı dediğinde, çünkü açıklanır açıklanmaz Milwaukee'de şey, Adrian Griffin hemen Nick Nurse'da açıklandı. Onlar muhtemelen o Toronto'daki o esnekliği istiyorlardı. Yani bu Milwaukee'deki sabit fikirlikten çıkmayı çok istiyordu anladığım kadarıyla yönetim.
Belki de.
Şey de çok acayip bu arada. Başka koç değişikliği oldu mu? Olmadı değil mi henüz? Joe Mazzulla galiba görevini kurtardı ama yani Dan Boston'da da
abi öyle, hiç emin değilim ya.
Muhtemelen ama onlar yanında çok tecrübeli bir asistan getirmeyi tercih edebilirler. Şey de çok acayip bu arada abi. Ciddi anlamda yönetim değişiklikleri de oluyor takımlarda. Washington'da işte Wilder geldi. Michael Wilder miydi? O şeyin Los Angeles Clippers'ın çok sevilen genel menajeri. Ve Golden State'de bence esas, yani aslında çok uzun süredir konuşuluyor ama ben hakikaten gerçekleşmeden olacağına çok inanmıyorum. Bob Myers görevden ayrıldı. Yani bu Golden State değişiminin başındaki bir numaralı idareci konumundaydı. Fakat yani 6 aydır falan görevden ayrılacağı konuşuluyordu. Ben hiç, çoğu kimse ihtimal vermiyordu ama çart diye ayrıldı. Şöyle bir şey var abi. Biz bunu konuştuk abi. Yeni açıklanan CBA detayları da ortaya çıktıktan sonra özellikle şu anda iddialı olan ve yüksek bordrosu olan, yani çok yüksek para ödeyen takımların hayatını çok zorlaştıracak. Yani Milwaukee'nin de şeyin de Golden State'in de geleceği çok karanlık abi idari olarak. Orada idareci kalmak da çünkü Bob Myers, yani bir zaten Joe Lacob'la bir şekilde yıldızların çok barışmadığı biliniyordu ama abi burada kalınmaz, buranın sonu çok felaket diye yol yakınken kendini kurtarmış olabilir orada.
Bir de Bob Myers biraz da doğal tükenmiş anladığım kadarıyla. Yani şey, mental olarak artık bir ara vermesi falan gerekiyor. O şey yaşanıyor. Doğal da çünkü tabii, yani tabii. Zor bir kadroyu sonuçta.
Ve şey, abi sürekli senelerce. Ve sürekli hani takım içinde yaşanan türbülanslar, işte Durant, Draymond kavgası, yani her şeyi geçtim. Abi o kadar yüksek bir standart üzerinden imtihan ediliyorsun ki sürekli abi, hakikaten çok
o önemli. Yüzden Lakeland'ın da bu arada basın toplantısında söylediği enteresandı. Ben onu 5. oğlum olarak görüyorum ve ona da söyledim, yani hani bir baba gibi nasihatte bulundum, git biraz çocuklarını vakit ayır bilmem ne falan.
Torun sevmek istiyorum artık dedim.
Orada da Mike Dunleavy muhtemelen devam edecek. Yani resmileşen bir şey olmasa da dün Bob Myers onu işaret etti ki Mike Dunleavy çok şey yapılıyor zaten, o da yöneticilik de daha üst rol alması konusunda el üstünde tutulanlardan biri. Zaten hani babadan NBA'ye doğmuş falan ne bileyim oyunculuk yapmış. Belli bir seviyenin de üstünde oyunculuk yapmış bir isim olarak NBA son derece önemli adam.
NBA tarihindeki en güzel basketbol fotoğraflarından birini de vermiştir Mike Dunleavy.
Hangisiydi abi?
Var ya bir tane. Ya şöyle Google'a girin, Mike Dunleavy funny diye aratın. Muhtemelen ilk görsellerde ilk karşınıza çıkacak fotoğraf olacaktır yani.
Onunla devam edecekler ama dediğin gibi yani Golden State işi elbette cazip bir iş olmakla birlikte kolay bir iş değil. Çok. Bu aşamada çok zor bir
ve
iş.
Ve geleceği çok karanlık bir iş abi. Yani bir kadroyu bir arada tutma ihtimalin yok artık. Hani belki bir sene, sadece bir sene, ama o bir seneden sonra tamamen küçülmek zorundasın. Ve o karar geldi abi, şimdi bu sene ne yapacaksın abi? Draymond Green'in kontratını devam ettirirsen battın demektir. Ya bu yeni CBA hiç kimse...
Büyük sıkmaya geliyor.
Ve şey değil hani... Gerekirse $1 milyar veririz diyerek sıyrılabileceğin bir durum yok ortada yani. Altına inmek zorundasın abi. Bu kadar basit. Sadece iki tane sınırı var diyelim. Yani iki tane lüks vergi. Lüks vergisi 1 ve lüks vergisi 2 diye tanımlamak lazım. Apron diyorlar ama. Aha. İki sınırı var. Abi ikinci sınırın üzerine geçersen bir sene bir ihtimal geçebilirsin ki o bir sene geçmenin de faturası ağır ama hani altından kalk. İkinci sene orada kalamazsın abi. Mümkün değil öyle bir şey. Hani hiçbir takım orada kalamaz. Kalırsa 10 yıl boyunca ayağa kalkamaz bir daha.
Yani senin draftlarını falan alıyorlar.
Tabii. Draft'tan elinden alıyorlar yani.
Peki bugünlük bu kadar diyoruz o zaman. MediaMarkt'ın sunduğu podcast'te haftaya tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
MediaMarkt podcast'i sundu.